Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا عابدون ما أعبد قل يا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 4 Haban 1400 Hicri Kameri, 19 Rebiyul Evvel 1443 ve miladi 26 Ekim 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi romlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Doktor Abdurrahman Şad ile Türkiye'nin müttefikleriyle ilgili tutumu üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam inkılabının bakışında bölgede kalıcı güvenlik, kalıcı tır ve koronavirüs ve Dünya Sağlık Örgütü'nün performansı isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'ın koronavirüs ile mücadelesi devam ediyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Tahran'da İranlı mevkitaşı ile bir araya geldi. İşgal rejim medyası İran savunma sisteminin İsrail savaş uçakları takip ettiğini itiraf etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katıldı. Ve işgal rejimi İsrail ordusu Gazze sınırında tatbikat başlattı. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 156 vatandaşın daha hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 156 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 9096 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 125.519'a, vaka sayısı 5.877.456'ya çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 4.184'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 5.443.243'e ulaştığı ifadesi kullanıldı. Son 24 saatte 1.112.499 doz korona aşısının vatandaşlara yapıldığı belirtildi. Şimdiye kadar vatandaşlara uygulanan toplam aşı sayısı 82.473.271 doza yükselmiştir.
Bugün İran'daki yakıt istasyonlarında sorun yaşandığı bildiriliyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreterliğine yakın kaynaklar, benzin istasyonlarındaki sorunun siber saldırıdan kaynaklandığını bildirdi. Yetkililer teknik uzmanların benzin istasyonlarındaki meydana gelen sorunu gidermeye çalıştığını ve yakında yakıt ikmalinin normale döneceği bildirildi. Yetkililer olayın nedeni hakkında incelemelerin sürmekte olduğunu ve inceleme sonrası açıklama yapılacağını duyurdular.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü haftalık basın toplantısında önemli konulara değindi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade Afganistan konulu konferansın yarın Tahran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin konuşmasıyla başlayacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında Rusya artı Afganistan komşuları konferansının yarın Tahran'da düzenleneceğini, açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in yapacağını vurguladı. Konferansa Afganistan'a komşu 6 ülke Dışişleri Bakanları ile Rusya'nın katılacağını işaretle Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının Tahran'a geldiklerini, Rusya ve Çin Dışişleri Bakanlarının çevrimiçi şeklinde ve bu ülkenin özel temsilcilerinin ise konferansa fiziki olarak katılacaklarını vurguladı. Sözcü, Tahran toplantısının Afgan çözümü için bir toplantı olacağını ve Afganistan'ın komşularının bu ülkede sürdürülebilir barış ve istikrara katkı için işbirliğinin ele alınacağını, ardından ortak bir bildiri yayımlanacağını kaydetti. İran'ın yaklaşık 4 milyon Afgan göçmeni ev sahipliği yaptığını söyleyen Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, aziz Afgan konukların İran'ın muhtelif kentlerinde İranlılar ile birlikte yaşayıp eğitim gördüklerini ve çeşitli alanlarda bulunduklarını vurguladı. Sözcü, komşuları dahil hiçbir ülkenin Afganistan'ın geleceği hakkında karar verme hakkına sahip olmadığını, kararın Afganistan halkına ait olduğunu, kendi rollerinin kolaylaştırıcı ve Afganistan yöneticilerinin gelecekte saygı göstereceği hatları aydınlatmak olduğunu belirtti. Afganistan'da bu ülke halkının iradesini hayata geçirecek bir mekanizma ve kapsayıcı hükümetin kurulması halinde Afgan halkı, uluslararası camia ve komşu ülkelerce böyle hükümetin destekleneceğini söyleyen sözcü, Afganistan halkı ve haklarının korunmasının İran'ın birinci ve önemli önceliği olduğunu kaydetti. Üst düzey İranlı diplomat, Afgan yöneticilerini de Afgan halkının irade ve isteklerini dinlemeye davet ederek böyle olursa kendilerini sorumlu yöneticiler olarak kanıtlayabileceklerini vurguladı. Afganistan'daki düzensizliklerin esas sebebine de dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Amerika'nın Afganistan'dan skandal ve felaket kaçışına işaretle Amerika'nın 20 sene süren işgal ve şiddetinin Afganistan'ın toplumsal, siyasal ve askeri temellerini yok ettiğini söyledi. Afganistan temsilcilerinin Tahran toplantısına katılıp katılmayacağına ilişkin bir soru üzerine de sözcü, Afganistan içinden ve dışından Tahran toplantısına katılmak için çeşitli taraflardan talepler geldiğini, bu mekanizmadaki tüm kararların mutabakat çerçevesinde verildiğine göre, yarın İran tarafından tüm taleplerin sunulacağını, muhtemelen Pekin'de olacak bir sonraki toplantıda bu talepler hakkında karar verileceğini söyledi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşit Meredov bu sabah Tahran'a geldi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan tarafından resmi törenle karşılandı. Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşit Meredov, 2. Afganistan Komşuları Dışişleri Bakanları zirvesine katılmak üzere bu sabah Tahran'a geldi ve Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan tarafından resmi törenle karşılandı. İki bakan daha sonra ikili görüşmelere geçti. Emir Abdullahyan ve Meredov'un görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleniyor. Afganistan komşuları artı Rusya Dışişleri Bakanlarının ikinci zirvesi çarşamba günü Tahran'da başlıyor. Zirvenin açılışını Cumhurbaşkanı Reisi yapacak.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Afganistan'a komşu ülkeler Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere bugün Tahran'a gelen Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi. Görüşmede iki bakan, ikili konular ve ortak sınırla ilgili meseleleri ele aldılar. İkili görüşmelerin ardından iki bakan basın toplantısına katıldı. Basın toplantısında İran Dışişleri Bakanı, Afganistan'daki son gelişmeler hakkında önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini işaretle, Afganistan'da tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı hükümetin kurulmasının en önemli siyasi çözüm olduğunu kaydetti. İran'ın tüm sınırlarının Afganistan'a insani yardımların gönderilmesi ve ticaretin yapılması için açık olduğuna işaret eden bakan, Afganistan ile ticari ve ekonomik işbirliğine devam ettiklerini söyledi. Diğer ülkelerin Afganistan'a insani yardımları ve ülkedeki ekonomi ve geçim durumunu kolaylaştırmaları halinde Afganistan'dan göç dalgasının azalacağına inandıklarına söyleyen Bakan Emir Abdullahyan, dost ve kardeş ülke Pakistan ile yarın Tahran'da düzenlenecek Afganistan Komşuları Dışişleri Bakanları toplantısında Afganistan halkı, uluslararası camia ve geçici hükümetine ortak bir mesaj gönderilmesi için mutabık kaldıklarını kaydetti. Bakan Emir Abdullahyan, Pakistanlı mevkitaşıyla ticari münasebetler dahil ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesini bugün Tahran'da ele aldıklarını söyledi. Pakistan Dışişleri Bakanı da Afganistan halkının barış ve huzuru hak ettiğini temasla, Afgan halkının 40 senedir çile ve acı çektiğini, Afganlara komşuları olarak yanında olduklarına dair açık mesaj göndermek için bugün burada olduklarını kaydetti.
Devre Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, denizlerde güç alanını genişletmekte olduklarını belirtti. Bugün katıldığı bir merasimin marşında açıklamada bulunan Komutan Selami, deniz boyutunda büyük güçlerle mücadele için güç alanını oldukça genişletmekte olduklarını ifade etti. Büyük güçlerin genellikle deniz üzerine yoğunlaştıklarını işaret eden Tümgeneral Selami, İran'ın deniz gücünün geliştirmesine de vurgu yaptı. Tüm alanlarda ülkenin savunma gücünün gelişmekte olduğuna dikkat çeken Komutan Selami, havada, denizde, karada ve uzayda dengeli şekilde ilerlemekte olduklarını söyledi. Siber alandaki başarılara da dikkat çeken Tümgeneral Selami, istihbarat savaşında da iyi kazanımlar elde ettiklerini kaydetti.
Genelkurmay Başkan Vekili General Nasirzade, son sıralarda düzenlenen velayet seması fedaileri tatbikatında insansız ve insanlı hava araçlarının birlikte görev yaptığını bildirdi. General Nasirzade, insansız ve insanlı hava araçlarının birlikte operasyona katılmasının hava kuvvetleri için başarılı bir nokta olduğuna işaretle, velayet seması fedaileri tatbikatının başarılı bir tatbikat olduğunu vurguladı. Ülke genelindeki hava üslerindeki savaş uçakları ve İHA'ların katılımıyla düzenlenen velayet seması fedaileri tatbikatının neredeyse eşsiz bir tatbikat olduğunu ifade eden Genelkurmay Başkan Vekili, herkesin Ordu Hava Kuvvetleri tatbikatının sonuçlarını gördüğünü vurguladı.
Siyonist rejim İsrail ordusu Suriye'de konuşlu İran yapımı hava savunma sistemlerinden İsrail'in modern savaş uçaklarını tespit ettiğini, ardından uçağa ateş açtığını duyurdu. İsrail rejiminin Kanal 12 televizyonu dün İsrail ordusundan naklen verdiği haberde Suriye'de konuştuğu İran hava savunma sistemlerinden İsrail'e ait savaş uçaklarını tespit ettikten sonra bu uçaklara doğru ateş açtığını bildirdi. Aynı kaynak, İsrail ordusunun İran karşıtı operasyon için askeri provalarına yeniden başladığı bir sırada, bu askeri teşkilatın yeni haberlerinin Suriye'de konuştuğu İran hava savunma sistemlerinin son sıralarda Suriye topraklarına saldırı düzenlerken İsrail savaş uçağını tespit ederek bu uçakları hedef aldığını vurguladı. Kanal 12 televizyon haberin devamında, İran savunma sistemlerinden verdiği tepkide İsrail uçaklarının hasar görmediğini iddia ederken, İran savunma sistemlerince İsrail savaş uçaklarının tespit edilip hedef alınmasının İran'ın Suriye topraklarından modern sistemler konuşlandırdığını gösterdiğini itiraf etti.
İran Ticaret Geliştirme Örgütü Başkanı Ali Rıza Peymanpak, ihracat için hedef ülkelerin iki önceliğe ayrıldığını ve İran'ın komşu ülkeleriyle 100 milyar dolara kadar ihracat yapma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti. İRNA'ya konuşan İran Ticaret Geliştirme Örgütü Başkanı Peymanpak, ihracat yapılacak hedef ülkeleri birinci ve ikinci olmak üzere iki önceliğe ayırdık. Birinci öncelik komşu ülkeler Çin, Hindistan, Rusya, Kenya, Malezya dahil olmak üzere 23 ülkedir. İkinci öncelik diğer ülkeleri kapsamaktadır. Komşu ülkelerin pazarlarından 100 milyar dolar alabiliriz ifadelerini kullandı. 1,2 trilyon dolarlık Hindistan pazarından 28 milyar dolarlık paya sahip olabileceklerini ifade eden Peymanpak, İstenen işe ulaşmak için hangi kurumları kullanmamız gerektiğini bilmek için ülkede ihracat alanında bir yol haritası hazırlanmalı diye konuştu. Çeşitli sektörlerde gündeme gelen ihracat tartışmasında küçük bir hedefleri olduklarına değinen Peymanpak sözlerine şöyle devam etti. Önümüzdeki 4 yılda petrol dışı ihracatımızı ikiye katlamak istiyoruz. İhracattaki bu artışın sağlanması için biri uygun diplomasi, diğeri ise ülkenin ihracat dengesini iyileştirmek olan birkaç önemli faktörü barındırmaktadır.
İran Uluslararası Elektrik Sanayi Fuarı'nda Çin, İtalya, Türkiye, Kanada, Almanya, Fransa ve Japonya'dan temsilcilerin katılımıyla yeni kazanımlar teşhir edilecek. İran Su ve Elektrik Sanayi Fuarları Koordinasyon Komitesi Başkanı Ali Ekber Kazemi bu bağlamda yaptığı açıklamada bu seneki fuara İran ve başka ülkelerden 284 firmanın ihtisas alanlarında katılacağını vurguladı. Fuar kapsamında bu senede önceki senelerde olduğu gibi şeffaf bilgilendirme yapılacağını ve yeni teknolojilerin kullanımı alanında eğitim atölyelerinin düzenleneceğini söyleyen Kazemi, fuarın 29 Ekim'den başlayıp 1 Kasım'a kadar devam edeceğini kaydetti. Kazemi fuarın deneyim ve düşünce paylaşım ve güncel teknolojilerin sunulması imkanını sağlayacağını belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarındaki Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenen törende Fuzuli Havalimanı açılışı gerçekleşmiş oldu. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu. Yeni havalimanı açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev, daha sonra havalimanı binasını gezip yetkililerden bilgi aldılar. Türkiye Cumhurbaşkanı bugün ayrıca Karabağ'da karayolunun temel atma törenine katıldı. Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Korum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'a gitti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli 10 Büyükelçi tarafından yapılan açıklamaya sert şekilde tepki gösterdi. Bahçeli bugün MHP grup toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye'nin iç hukuk düzeni ve egemen eşitliği onlu büyükelçi grubu tarafından hedef alınmıştır. Türkiye'ye hukuksuz bir çağrı yapılmıştır. Kavala şaibeli bir kişidir. Teröre çanak tutmuştur. Kavala Soros'un kuryesidir. Kavala Gezi Parkı olaylarının finansörü ve azmettiricisidir dedi. Amerika'ya da seslenen Bahçeli şöyle dedi. Bize Rusya'da S-400 almayın dayatması yapan Amerika Güvenlik Konseyi'nde Rusya ile ortaktır. Ya paramızı ya da uçaklarımızı vermekte yükümlüdür. Amerika'yı terör örgütlerine destek vermekte suçlayan Bahçeli şöyle devam etti. Türkiye, Amerika'nın terör örgütlerine verdiği silahlardan rahatsız ve şikayetçidir.
Türkiye ile batılı ülkeler arasında 10 büyükelçi açıklamasının ardından başlayan gerginlik büyükelçilerin bazılarının yaptığı açıklamaya kısmen gidermiş olurken Türkiye'de muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulundular. Bu bağlamda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin açıklamasıyla ilgili konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Akşener, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına imza atmış bir ülkenin mahkemenin kararlarına uymamış olması iç mesele olmaktan çıkar. Sayın Erdoğan'ın bağırıp dış politika yapması doğru değil dedi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise ulusal kanalda ana habere bağlanarak yaşanan gelişmelerle ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu arada Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 ülkenin büyük elçilerine yönelik ülkemizin bağımsızlığına saygı duymayan hiç kimse bu ülkede barınamaz sözlerinin not edildiğini bildirdi. Kavala'ya yönelik açıklamanın Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle tutarlı olduğunu söyleyen Price, herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz. İlerlemenin en iyi yolunun karşılıklı çıkar konularında işbirliği yapmak olduğuna inanıyoruz dedi.
Amerikan medyasının ardından bu kez Korkusuz gazete sitesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı hakkında bir iddiaya yer verdi. Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık sorunları ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Devletin koridorlarında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığının ağırlaşması durumunda görevi devredeceği kişi hakkında dikkat çeken düşünceler öne süren Takan, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirileceği ve oradan da birinci yardımcılığa kaydırılabileceği konuşuluyor dedi. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde. Bizim buralarda manzara farklı. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın aşırı asabiyeti ile birlikte sağlık durumu konuşuluyor. Kabine revizyonu tekrar gündemde sokuldu ifadesini kullandı.
Suriyeli kaynaklar Türk Silahlı Kuvvetleri Topçu Birliklerin Hasike vilayetinin kuzeybatısını bombaladığını bildirdi. Sana Haber Ajansı verdiği haberde Türkiye işgalci güçleri ve terörist unsurlarının bugün Hasike'nin kuzeybatısında yer alan Tel Temer'in etrafındaki köyleri hedef aldığını duyurdu. Haberde Türk Silahlı Kuvvetleri Birlikleri ve Ankara destekli unsurların onlarca havan topu ve roket ile Tel Temer'in çevresindeki köyleri bombaladığı ifade edildi.
Irak'ın kuzeyinde bir Türk askerinin daha hayatını kaybettiği, bir askerin de yaralandığı bildirildi. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde PKK unsurlarının saldırısı sonucunda bir Türk askerinin hayatını kaybetti, bir askerin de yaralandığı ifade ediliyor. Bakanlıktan yapılan duyuruda Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 25 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce düşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır denildi. Irak'ın kuzeyindeki Türk askerlerinin düzenledikleri operasyon sırasında şimdiye kadar onlarca Türk askeri hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır.
Ve Siyonist rejim ordusu hasmane girişimlerinin devamında bugün Gazze sınırında tatbikat başlattı. İşgal rejimi ordusu yaptığı açıklamada İsrail ordusu Gazze birliğinin hazırlık seviyesini arttırmak amacıyla güney saldırısı tatbikatını bugün başlattığını ve yarın sona ereceğini bildirdi. İşgal ordusu açıklamada bu tatbikatın bir kısmında araçlar ve güvenlik görevlilerin yoğun hareketinin göründüğünü, bölgede patlama seslerinin duyulduğunu ve bazı bölgelerde kontrol noktalarının kurulduğunu kaydetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz Mossad'ın Türkiye'deki casuslarının yakalanması konusunda. İsrail rejiminin bölgedeki casusluk faaliyetleri bu kez Türkiye'de ifşa edildi. Böylece bir kez daha işgal rejiminin hiçbir sözleşme ve kurala bağlı kalmadığı da ortaya çıkmış oldu. Türkiye yetkilileri ırkçı İsrail rejimiyle anlaşmazlıkların çözümü için geçen iki senede yoğun şekilde çaba gösterirken, sahte rejimin Türkiye'deki casusluk faaliyeti, bu kural tanımaz rejimin İslam dünyası aleyhindeki faaliyetlerinin sürdüğünün kanıtlanmış oldu. Son sıralarda Amerika'nın baskısı ve Fars Körfezi kıyısında yer alan bazı gerici Arap yöneticilerinin ihanetiyle Siyonist rejim İsrail bu bölgedeki bazı sözde Müslüman devletlerle siyasi ve ekonomik ilişki kurmuş oldu. İlişkilerin normalleşmesinin yoğun şekilde propagandası yapılırken çocuk katili İsrail rejimi Türkiye gibi diğer Müslüman ülkelerde casusluk yaptığı ortaya çıktı. Türkiye basında yer alan ifşaata göre Siyonist rejimin casusluk çetesi Türkiye'de anti-Siyonist Arap aktivistler hakkında bilgi toplamakla meşguldu. Türkiye haber çevreleri MIT'in son sıralarda Mossad için Türkiye'de çalışan 15 kişilik bir casusluk şebekesini çökerttiğini ve 15 üyesini yakaladığını bildirdi. İşgal rejiminin casusluk faaliyetlerini ifşa edilmesiyle ilgili olarak Sabah gazetesi yazarlarından Abdurrahman Şimşek, yakalanan İsrail casuslarının en önemli isimlerinden birinin diğer ülkelerdeki Mossad bölgesel elebaşlarıyla doğrudan temas halinde olan ve Konya'da yaşayan bir tıp bilimi öğrencisi olduğunu bildirdi. Kuşkusuz Türkiye yönetimi İsrail rejiminin casuslarından elde edilen bilginin sadece ufak bir kısmını yayınlamıştır. Başka bir ifadeyle Türkiye yönetimi sadece Ankara'nın Fars Körfezi'ndeki Arap ülkeleriyle menfaatleri doğrultusunda olan bilgilerin küçük bir kısmını basına sızdırmıştır.
Ankara yetkililerinden bildirdiğine göre İsrail'in Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki casusluk şebekesinin faaliyeti bir sene önce ortaya çıkarılarak takibi alındı. Batı Asya'daki Müslüman ülkeler başta olmak üzere dünya ülkeleri ırkçı İsrail rejiminin dış politika hedeflerini gözden geçirmek suretiyle kendi hatalarını kolaylıkla fark edebilirler. Başka bir ifadeyle Siyonist rejim daha önce Müslüman ülkeler başta olmak üzere Batı Asya ülkelerine karşı kendi resmi yaklaşımını ortaya koyarken bazı Müslüman ülkelerin liderleri Siyonist rejim ile ilişki kurmayı da tercih etmiştir. Bu bağlamda Siyonist yazarlardan İsrail Şahak kaleme aldığı İsrail'in Gerçek Niyetleri adlı kitabında İsrail'in dış politikasının ilke ve araçlarını işaretle bu gerçeklere yer vererek şöyle yazıyor. İsrail'in bölgesel politikalarından esas amacı sadece Batı Asya'da hegemonya kurmak ve Müslüman devletler başvurmak üzere bölge ülkelerine domine etmektir. Türkiye'de daha önceleri de defalarca işgal rejimi İsrail'in casusluk faaliyetleri ve illegal eylemleri ortaya çıkarılmıştır. Oysa Türkiye, Siyonist rejimi kuruluşundan sonra onu ilk tanıyan ülkelerden biri sayılıyor. Daha önceleri de Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti yöneticileri defalarca yaptığı açıklamasında Siyonist rejimin illegal ve yayılmacı bir rejim olarak nitelerken son sıralarda Ankara'nın Tel Aviv ile ilişkilerini düzeltmeye ilişkin bir takım çabalarda bulunduğu bildiriliyor. Türkiye'nin eski başbakanı merhum Necmettin Erbakan 1992 yılında yaptığı açıklamada Amerika ve İsrail'in kendilerine tamamen bağlı olan Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgelerinde özel bir bölge kurmak ardından bu yapıyı Türkiye'nin güneydoğusuna ve diğer bölgelere genişletmek niyetinde olduklarını söylemişti. Türk yetkilileri de kuşkusuz ırkçı işgal rejiminin Türkiye'yi parçalama dahil bölgeye yönelik emellerine ilişkin gerçekleri de bilmekteler.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Taliban'ın uluslararası camiadan talebiyle ilgili. Taliban Geçici Hükümet Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülkahhar Belhi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaklaşımını memnuniyetle karşılayarak, dünyanın Afganistan'ın yeni hakimiyetine yönelik tavır ve yaklaşımını gözden geçirmesini istedi. Taliban Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Belhi yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Taliban liderlerini kara listeden çıkarmasını memnuniyetle karşılayarak, dünyanın Taliban yönetimine yönelik bağlantı ve yaklaşımını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Abdülkahhar Belhi, Afganistan'da savaş döneminin sona erdiğini ve dünyanın da Taliban ile ilişkilerinde olumlu değişikliğe gitmesi gerektiğini vurguladı. Taliban Dışişleri Sözcüsü ayrıca Taliban'ın tüm ülkelerle iyi ilişki kurma peşinde olduğunu da ifade etti. Rusya Devlet Başkanı daha önce yakında Taliban'ı Rusya'nın terör listesinden çıkaracağını duyurmuştu. Aslında Taliban Dışişleri Sözcüsü'nün uluslararası camiadan bu gruba karşı yaklaşımını gözden geçirmesini istemesi, Taliban'ın uluslararası camianın bu grup ile ülke yöneticiliği için işbirliğinin önemini kavramasından kaynaklanıyor. Taliban Kabil'de kontrol sağlamak ve Amerikan ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi gibi hedeflerine varmadan önce sadece Kabil yönetimini düşürmeyi ve savaşta üstünlük sağlamayı düşünüyordu. Afganistan'da 20 sene süren savaşın ardından Taliban bir kez daha iktidara gelince uluslararası camia ile işbirliği ve teamül sağlamanın önemini ve diğer ülkeler tarafından tanınması gerektiği sonucuna varmış oldu. Günümüzde bu konular Taliban için oldukça önemli bir mesele haline gelmiştir.
Afganistan'da yönetime gelmesi üzerinden sadece kısa bir süre geçen Taliban grubu, ülkenin etrafına bir duvar üremeyeceğini, uluslararası camia ile bağlantı ve ilişki olmadan ve Afgan halkının taleplerini yerine getirmeden ülkeyi yönetmeyi başaramayacağını iyice anlamış oldu. Buna göre son haftalarda Taliban yönetimi yetkilileri kendileriyle işbirliği yapmaları için uluslararası camiaya defalarca çağrıda bulundular. Yıllık bütçesinin büyük kısmı uluslararası yardımlardan elde edilen Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra bu yardımlar yoğun şekilde kesildi ve kısıtlandı. Üstelik bu grup ülkeyi yönetmek için günümüzde büyük meydan okumalarla karşı karşıya kalmıştır. Buna ilaveten Taliban yönetimi Afganistan'ı idare etmek için uluslararası mali yardımlardan sağlanan kaynakları elde edebilmesi için uluslararası camia ile işbirliği yapıp karşılıklı etkileşim içine girmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde Afgan halkının ihtiyaçlarını da karşılayabilir. Bu şartlarda Taliban uluslararası camiaya bakışını değiştirmeye çalışırken diğer ülkeler, bölgesel ve uluslararası örgütlerden de bu grup ile işbirliği konusu ve yaklaşımını gözden geçirmesini istedi. Taliban'ın iktidara gelmesi ardından bu grup tarafından Afganistan'da kurulan hükümetin uluslararası toplum tarafından tanınmasının bu kadar önemli olacağını düşünmek belki de çok zordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Taliban liderlerinin kara listeden çıkarılabileceğine dair sözleri de Taliban'ı Moskova'nın bu olası girişimiyle yönetimin tanınması önündeki zorlukların ortadan kalkacağı ve diğer ülkeler ve örgütlerin benzer adımlar atabilmesi için zemin sağlanmış olacağını umut ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Taliban'ın üst düzey heyetinin Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaretinden sonra gündeme getirdiği bu husus, iki tarafın Afganistan'da Taliban yönetiminin tanınması için uzlaşmasının bir işareti olabilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Fransa ve Amerika'nın adımlarının Türkiye'yi hedef aldığı kimi uzmanların yorumları gündemde. Türkiye'nin dış politikası ile ilgili bazı önemli noktaları gündeme taşımaktadır. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk-Amerikan ilişkilerinde yanlışlıklar fırtınası esiyor kimi uzmanlara göre. Mısır'ın ise Ankara'ya ihvan faturası kestiğini belirten kimi uzmanlar 2011'den bu yana yanlış eksende olan Suriye politikasında yeni bir harekatın faturasının da ağır olabileceği görüşündeler. Şimdi değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye'nin dış politikasını konuşmak istiyoruz. Son günlerde yaşananları, özellikle Türkiye'yi ilgilendiren gelişmeler Türkiye'ye nasıl yansımıştır? Türkiye'nin toplumsal açısından, ekonomik açısından gelişmelerini nasıl etkilenmiştir? Bunlara kısaca bir yanıt aramaya çalışacağız sevgili dinleyicilerimiz. Siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, sağlıksınız efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Şimdi siz de muhakkak Türkiye'nin komşularıyla ilgili ve daha genel bir anlamda dünya ile ilgili olan ilişkilerini takip ediyorsunuz. Bu ilişkiler zaman zaman inişli çıkışlı bir seviyede ilerliyor. İster süper güçlerle ilgili olsun veya bölge ülkeleriyle ilgili aynı rotayı yani takip etmekte ve izlemekte. Ancak şimdi bunun özellikle Doğu Akdeniz'de ister Yunanistan'la ilgili ihtilaflar olsun, Kıbrıs'la ilgili olan ihtilaflar veya Mısır'ın eskide bazı etki bıraktığı ihtilaflar olsun. Bunları siz Türkiye'nin kendi dış politikasına ve kendi iç meselelerine nasıl yansıdığını siz genel olarak değerlendirirsiniz efendim?
Maalesef iç politikaya menfi olarak yansıyor. Bazı milliyetçi kesim bunu Erdoğan'ın söylemi üzerine alkışlıyorsa da realitede onlar da bundan bir zarar gördüler ve onlar da bu harekete memnun değil. Evet, bu Doğu Akdeniz konusundaki tırmandırma ve gerekse bu lüzumsuz olan Osman Kavala gibi, Demirtaş gibi insanların hapse tutulması konusunda hem Türk halkına ve hem Avrupa nezdinde de büyük huzursuzluklar meydana getirdi. Bunlar 4-5 sene içeride ve hiç haklarında bir mahkeme kararı olmadan beraat görüyor. Efendim yok Osman Kavala diyelim ki sonra yok efendim sen FETÖ'cülere destek verdin bu inkılapta ki hiçbir delil yok. Avrupa Mahkemesi'nin kararı ve Türkiye Anayasası kararı olmasına rağmen bırakılması konusunda şekillenmesine rağmen içeride tutulması çok tuhaf ve herkesi de sıkıyor. Çünkü eğer cezası varsa cezasını verin, mahkeme karar versin. Yoksa neden böyle yine bir uzatıyorsunuz? Demirtaş'ı ne kadar daha içeride bırakacaksınız? Bunlar sembolik bir şekilde daha muhalifleri cezalandırma babından içeride tutuyorlar. Ve bu çekişmeden dolayı Türk lirası bu hafta düşüşlere geçti ve milletin herkesin ekmeğine yansıdı, herkesin suyuna ve maaşetine yansıdı. Bu bakımdan bundan hiç kimsenin karlı çıkamayacağı açık. Fakat inattır işte, yok efendim kimse bize müdahale edemiyor. Bir tavsiye kararı yapmışlar. Demişler ki ya cezalarımız verin bu insan hakları korumacıları. Madem ki Avrupa Komisyonu'na, Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsunuz. Avrupa Birliği kuralına göre Avrupa Komisyonu buna bunu sorgular. Yani sorgulama hakkına sahip. Yok efendim kimse bizi sorgulayamaz diyemezsin. Çünkü siz o kuruma üyesiniz ve oraya girmek istiyorsunuz. Yani böyle bir ikilem vardır ve hem halkı ve hem de kamuoyunu rahatsız ediyor.
Evet.
Mısır'daki bu ihvanları Türkiye'ye, özellikle Erdoğan aşırı bir şekilde umutlandırması ve öne çıkarmasıyla Türkiye bir yandaş gibi göründü. Türkiye ilişkisini kesti ve bundan hem Türk halkı zarar gördü ve hem Mısır halkı zarar gördü. Kimsenin faydası olmadı bu meselelerin.
Tahran Radyosu.
Hocam şimdi demin siz ifadelerinizde Selahattin Demirtaş'ın ve Kavala'nın tutukluğuna işaret ettiniz. Biliyorsunuz son günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda serbest bırakılması için çağrı yapan 10 ülkenin Türkiye Büyükelçilerinin istenmeyen kişi ilan edilmeleri için dışişlerine talimat verdiğini söylemesi Avrupa'da tepkiyle karşılandı. Şimdi bu ister toplumsal açıdan ister dışarıdaki oluşan baskı açısından Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Türkiye'nin büyük hedefleri var. Sizin de demin ifade ettiğiniz gibi Avrupa Birliği'ne üye olma gibi bazı planları var. Şimdi bu hedefleri nasıl etkiliyor böylesi kararlar? Cumhurbaşkanının bu kararını siz nasıl buldunuz?
Ben şahsen bir provokatif olarak görüyorum. Yani Avrupa'ya karşı işte ben böyle güçlüyüm, istediğim zaman iş çekiyorum. Boş şeyler. Yani hani tavuştan daha küsmüş, daha haberi olmamış gibi. Hani sen kim ve Avrupa tuduğu ülkelere böyle kafa tutma, kimsen yalvarıyorsun onların kuruluşuna, Avrupa kuruluşuna ortak olmak ve tam büyüye olmak için o kadar uğraşırken bu çıkışların ne gibi, ne manası var? Ve kime faydası var? Bu çıkışlar nedeniyle Türk lirası 9 euro karşısında 9,5'tan inmiş 11,5'a. Yani bu milyarlarca Türk ekonomisine zararı oldu ve halka zararı oldu. Ve çoğu büyük işletmeler kredi Avrupa'dan kredi alırken euro bazından aldılar. Ödeyecekleri para yaklaşık %20 civarında düştü ve %20 civarında fazla ödemek mecburiyetine kalıyorlar Türk lirası olarak. Ve bunu ne yani bunun karşılığı ne iç siyasete ve ne dış siyasete vardır. Erdoğan'ın yaptığı bu manevra Türkiye'nin aleyhine döndü maalesef. Avrupa'daki eleştiri ya karşı verilecek makul bir cevaplar yok. Yok efendim bizim içimize müdahale ediyorlar gibi. Yanlış bir yaklaşımdır. Çünkü Avrupa parlamentosuna üyedir. Üye olunca üyeler sorgulama hakkına sahiptir ve sorgular. Bundan çekinecek bir şey yok. Ve sen bunlara bu Osman Kavala'yı ve Demirtaş'ı içeride tutma şeyimiz öne atman lazım. Yani mazeretini ve de delilini öne sürmen lazım. Elinde bir delil yok, bir ispat yok ve bir mahkeme kararı yok. Ne için öne tutuyorsun? Bunun son haklarına aykırıdır. Madem ki Avrupa Komisyonu'na girmek istiyorsun, o son haklarına riayet edeceksiniz. Konu gayet basit. Bunu görmemezlikten gelmemesi gerekir. Durum bu kadar basit.
Aynen. Hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben de teşekkür ederim.
Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın efendim.
Sağ olun.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şat hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'nin dış politikası ile ilgili analizler sizlerle paylaştık. Özellikle son günlerde Osman Kavala dosyası ile ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 10 ülkenin büyükelçisinin Türkiye'de istenmeyen kişi olarak ilan edilmesi ve bunun Türkiye için nasıl bir sonuç doğuracağı konusu hakkında kısaca görüşleri ve sohbetimizi dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reis'inin Avrupa Birliği'nin kendini Amerika'nın yayılmacı politikalarından ayırması gerektiğini vurgulaması, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi tarafından yapılan açıklamada bugüne kadar İran'da 5.868.360 kişinin koronavirüse yakalandığını, 5.429.982 kişinin ise iyileştiğini vurgulaması gibi haberlere yer verirken, Risale gazetesinde İran ordusunun komuta ağının teçhizatının geliştirildiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran ordusu başkomutan yardımcısı Amiral Habibullah Seyyari, 10. Velayet Semaları Fedaileri askeri tatbikatı sırasında yerli ve ileri teknoloji ile online kontrol kabiliyeti olan yeni silahlar ve teçhizatın kullanıldığını açıkladı. Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği 10. Velayet Semaları Fedaileri Hava Savunma Tatbikatı ve bu tatbikatı Hava Kuvvetleri'nin diğer tatbikatlarından farklı kılan özelliklere işaret eden Amiral Habibullah Seyyari, bu tatbikatı önceki tatbikatlardan farklı kılan özelliklerden biri komuta ve kontrol şebekesinin gelişmiş olmasından ibaret olduğunu belirtti. Amiral Seyyari, hava taktiklerini ve yaratıcılık kabiliyetini sergilemek, 10. Velayet Semaları Fedaileri askeri tatbikatının bir başka özelliği olduğunu belirterek, tatbikat hava kuvvetlerinin ülkenin hava sahasını savunmakta muharebe gücünü en etkili biçimde geliştirdiğini, gözler önüne serdiğini ifade etti. Amiral Seyyari sözlerine şöyle devam etti. 10. Velayet Semaları Fedaileri askeri tatbikatı bunca geniş bir coğrafyada ve Tahran'da Hava Kuvvetleri Komuta Merkezi'nde kurulan İleri Teknoloji Komuta Şebekesi tarafından online yönetilerek değerlendirildi. 10. Velayet Semaları Fedaileri askeri tatbikatı 21 Ekim'de Ya Muhammed Resulullah parolası ile İran genelinde tüm hava üslerinin katılımı ile düzenlendi.
Cumhur İslami Gazetesi'nde Tahran'da Türk-İran Ticaret Konferansı'nın düzenlenmesi, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre Amerika, Suriye'nin zenginliklerini yağmalamaya devam etmesi gibi haberlere yer verirken, Horasan Gazetesi'nde Lübnan ve İran ilişkilerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, ülkesi İran İslam Cumhuriyeti ile çok iyi ilişkileri olduğunu, bu ilişkileri geliştirerek sürdüreceklerini belirtti. Lübnan'da bir haber kanalıyla konuşan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, Lübnan'la İran ilişkilerini iyi niteleyerek İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın açıklamaları da Tahran yönetiminin bu ilişkilere yönelik tutumunu aydınlattığını belirtti. Bakan Buhabib, İran'ın nükleer müzakereleri hakkında da bu müzakerelerin sonuçları Lübnan'ı da etkileyeceğini kaydetti. Beyrut'la Riyad ilişkisine değinen Bakan Buhabib, Lübnan, Suudi Arabistan'la yakınlaşmaya sıcak baktığını ancak Riyad, Beyrut'la ilişkilerini yakınlaştırmak istemediğini ifade etti. Suriye'ye muhtemelen bir ziyaret yapacağını belirten Buhabib, daha sonra da Lübnan'da parlamento seçimlerini değerlendirdi.
Bu Habib, seçimlerin zamanında yapılması için uluslararası büyük baskı uygulandığını, kendisi de seçimlerin gelecek Mayıs ayında yapılmasını doğru bulduğunu vurguladı. Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin müzakerelerde bir anlaşmaya varılmasına iyimser baktığını da belirten bu Habib, Lübnan deniz sınırlarından bir karış bile taviz vermeyeceğini belirtti.
Hemşehri gazetesinde Suriyeli yetkilinin bazı Arap rejimlerin Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirdiğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Suriyeli bir yetkili Şam yönetiminin Arap ülkeleriyle ilişkilerinde yaşanan açılım Suriyeli korsan İsrail'e karşı tutumunda değişikliğe yol açmayacağını açıkladı. El Meyadin haber kanalına konuşan Suriyeli yetkili, Ürdün ve Suriye liderlerinin temasları bir yıl önce başladığını, iki lider arasındaki son temas bir ilk olmadığını belirtti. Suriyeli yetkili, Ürdün kralı son bir yılda birden fazla temsilcisini Suriye'ye gönderdiğini vurguladı. Suriyeli yetkili ayrıca Şam yönetiminin Arap ülkeleriyle ilişkilerinde yaşanan açılım, Suriyeli korsan İsrail'e karşı tutumunda değişikliğe yol açmayacağını ve bu rejimle savaştan asla geri adım atmayacaklarını kaydetti. Suriyeli yetkili, korsan İsrail ile normalleşme büyük bir hata olduğunu ve Filistinlerin ve Arapların çıkarlarına darbe vurduğunu sözlerine ekledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin bakışında bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'nin bölgede güvenliği bozan etkenleri tespit etmekle ilgili görüşünü gözden geçirmek istiyoruz.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Devleti Batı Asya bölgesinde Britanya ve Fransa'nın yerine geçti. Burada esas soru Amerika'nın Batı Asya bölgesinde kriz ve güvensizlik yaratmaktan amacı ne oldu? Amerika Batı Asya bölgesinde hangi siyasi, iktisadi, sosyal ve askeri hedeflerin peşinde olduğu sorusudur.
Gerçekte Batı Asya bölgesinde savaşların ve güvensizliğin şekillenmesinde etkili olan sebep ve etkenleri Amerika'nın milli güvenlik politikaları ve stratejilerinde aramak gerekir. Nitekim son yarım asırda yaşanan gelişmelere bakıldığında bu konuda Amerikalıların uluslararası barış ve güvenlikle ilgili konularda sultacı eğilimleri, aşırı talepleri ve yasaları hiçe saymaları gibi etkenlerin rol ifa ettiği ve bölgeyi kriz ve istikrarsızlık odağına dönüştürdüğü anlaşılır.
Amerikalı politikacılar, stratejistler ve Şahin kanadının bu ülkenin milli güvenlik stratejisini içeren yasasını gelecek 25 yıl için değiştirdikten sonra Washington'un 1997 yılından sonra askeri müdahalelere taarruz farzına ve sözde önleyici uygulamalara yön değiştirdi ki bunun sonucu da bölgede güvensizliğin tırmanması ve uzun süreli krizlerin baş göstermesi oldu.
Amerika'nın Batı Asya bölgesine yönelik müdahaleci politikaları türlü yöntemlerle uygulanmıştır. Askeri üstünlüğe dayalı iktisadi nüfuz, Amerika'nın bu hedefine ulaşmak için kullandığı temel stratejilerden biridir. Bölgede özellikle son yıllarda Amerika'nın müdahaleleri sonucu baş gösteren krizler ve Washington'un bölgede terör örgütlerine verdiği desteklerle Afganistan, Libya, Irak ve Suriye'ye dayattığı savaşlarda Beyaz Saray'ın ayak izleri ve yine Amerika'nın bölge ülkeleri arasında güvenlik dayanışmasına karşı olması açıkça göze çarpmaktadır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin güvenlik meselesiyle ilişkin siyasi düşüncelerinde dikkat çeken önemli konulardan biri, bölgede güvenliği ihlal eden erkenlerin tarınması üzerine yaptığı vurgudur. Ayetullah Hamine birçok beyanatında bölge ülkelerine birbiriyle uğraştırmak Amerikalı yetkililerin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu belirterek şöyle diyor. Amerika bu bölgenin rahat etmesini istemiyor ve bölge devletlerine ve milletlerine de birbiriyle uğraştırarak küresel istihbarın habis uşağı yani Siyonizm'le uğraşmayı düşünmemelerini sağlamaya çalışıyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Amerika'nın bölgeyi güvensizliğe sürüklemesinde izlediği hedeflerinden birinin de bölgedeki askeri varlığını haklı göstermekten ibaret olduğunu belirterek şöyle diyor. Amerikalılar bizzat Afganistan'da güvensizliğin baş etkenidir. Bu bölgede din ve mezhep adına 20 yıldır devam eden katliamlar doğrudan veya dolaylı olarak Amerika'nın işbirlikçileri tarafından yapıldı. Amerika şimdi de güvensizlik yaratarak siyasi ve iktisadi hedeflerine ulaşmaya çalışıyor.
Kuşkusuz Amerika bölgede silah ticarete başvurmak üzere birçok alanda büyük çıkarları elde ediyor ve bölgede zengin Arap rejimlerine sattığı milyarlarca dolar değerinde silahlardan büyük kazanç sağlıyor. Amerikalı uzman Colin S. Cowell bu konuda şöyle diyor. Amerika, Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkelerine sattığı milyarlarca dolar değerinde silahlarla hiç kuşkusuz bu bölgelerde güvensizlik ve istikrarsızlığı körüklemiştir.
Tahran Radyosu.
Uluslararası Stockholm Barış Müessesesi'nin raporu da Amerika silah satan ülkelerin başında yer aldığını gösteriyor. Örneğin Amerika 2015 ila 2019 yılları arasında 96 ülkeye silah ihraç etti. Bu silahların yarısı ise Batı Asya bölgesinde yer alan ülkelere satılarak bölgeyi büyük bir barut fıçısına çevirdi. Global Research sitesi ise Şubat 2015'te yayımladığı raporda Amerika kurulduğu ve bağımsızlık kazandığı 1776 yılından bu yana ömrünün yaklaşık %93 kadarını savaşlarda geçirdiğini, yani 239 yıllık ömrünün 222 yılını savaşla geçirdiğini belirtti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi geçen sene Kum halkının gerçekleştirdiği 19.1356 kıyamının yıl dönümü dolayısıyla televizyonda yaptığı konuşmada Amerika'nın bölgede kriz yaratma politikasının hedefleri hakkında şöyle buyurdu. Amerikalılar bölgeye musallat oluncaya dek çıkarlarına İran, Irak, Suriye, Lübnan ve bölgenin diğer ülkelerine istikrarsızlaştırmak da arıyor ve bu hedefe de bazen İran'da 2009 yılında çıkardığı fitne ile ve bazen de tekfirci IŞİD terör örgütü gibi örgütleri kurmakla ulaşmaya çalışıyor.
Gerçekte Amerikalı yetkililer her daim Batı Asya bölgesini istikrarsızlaştırarak hem bölgedeki askeri varlığını haklı göstermeye ve pekiştirmeye çalışmış hem de bölge ülkelerini Amerika'dan daha fazla silah satın almak üzere teşvik etmek istemiştir. Amerikalı yetkililer bu politikaları çerçevesinde bir dizi mesnetsiz iddialar ve suçlamalarla İran'ı bölge ülkelerine yönelik tehdit gibi göstermeye çalışmıştır. Oysa gerçekte Amerika bölgede bu gibi telkinlerde bulunarak sırf kendi çıkarlarını temin etmek istemiştir.
Tüm bunlar Amerika terör devletinin bölgede kriz yaratarak kendi varlığını dayatmaya çalıştığı iddiasını doğrular niteliktedir. Amerika Afganistan ve Irak'ta kriz yaratarak bu bahaneyle bölgede kalmaya devam etmek istiyor. Amerika'nın Fars Körfezi'nde de gerginlik yaratmasını bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Amerika bu bölgeyi güvensiz gibi göstererek hem askeri varlığını sürdürmek hem de haksız çıkarlarını korumak istiyor. Amerika bu tür krizlere çıkarırken bazı müttefiklerinden de yararlanıyor. Nitekim mazlum Filistin milletinin haklarını hiçe saymak, Yemen milletini haksız savaşta yatmak ve bölgede gelici bazı Arap rejimlerin korsan İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek ve bu sürecin bazı sonuçlarıdır.
Batı Asya meseleleri uzmanı Ali İslamzade ise Amerika'nın bölgeye yönelik müdahalelerinin sebep ve stratejik hedefleri hakkında önemli bir noktaya temas ederek şöyle diyor. Amerikalılar Afganistan'ı istikrarsızlaştırarak Batı, Doğu ve Kuzey Asya bölgelerinin tamamında güvenliği bozmaya ve İran, Rusya ve Çin gibi güçlü devletlerin ilerlemelerini engellemeye çalışıyor.
Buna göre Amerika'nın taktik değiştirmesi bölgede husumetlerin ve gerginliklerin son bulacağı şeklinde yorumlanmaması gerekiyor. Bir başka ifadeyle, gerçi Amerika bölgede askeri varlığını azaltmak istediğini söylüyor ama ortada duran gerçekler bu iddiayı doğrulamıyor.
Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hamene'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin ikinci bölümünün sonuna geldik.
Daha önce de belirtildiği üzere arzu ederseniz bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden de görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Allah'a emanet olunuz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Hamenei, mağrur olmak ve Allah nimetlerinin kimin tarafından gelmesinden gafil olmak konusunda uyarıda bulunuyor. Kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in iki yerinde bu cümle vardır. Sonra sıkıntılarını giderip ona katımızdan bir nimet verdik mi? Bu bana kendi bilgim ve becerim sayesinde verilmiştir. Hem Zümer suresinde ve hem muhtemelen Lokman suresinde. Allah insana nimet veriyor. Fakat insan nimeti verenden gafil oluyor ve sanıyor ki bu kendisi bu nimeti, bu konumu ve bu fırsatı kazandığını sanıyor. Aynı bu cümle Karun hakkında da geçiyor. Bu nimetleri Allah'tan bilmesi için ona itiraz edilince kendi payını da al fakat onu Allah yolunda harca denildiğinde o buna karşılık bu bana kendi bilgim ve becerim sayesinde verilmiştir. Kendim kazandım, benim becerimdi dedi. İşte bu hepimizin düşebileceğimiz o büyük hatadır. Kendinle övünmek. Aynı bu konu Allah'a karşı gurura kapılmaktır. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın, çok aldatıcı şeytan da sizi Allah hakkında aldatmasın. Ayet-i şerife Allah'a karşı gururlanmaktır. Allah'a karşı mağrur olmayın. Sahife-i Seccade'de de şöyle buyuruyor. Sonsuza kadar yazıklar olsun seni aldatana. Seni cezalandırmakta ne kadar tereddüt etti. Bundan kurtuluş arzusu ne kadar uzakta. Allah'a karşı gurura kapılmak, yani Allah'tan yersiz beklentide olmak, insan hiçbir salih amelde bulunmadan Allah'tan ödül istemesi, insanın işte ben Allah'ın iyi kuluyum, ve muhakkak Allah bize yardım eder demesi, insanın Allah'ın hilmini suistimal etmesi ve günaha devam etmesi, Allah'ın azabından kendini güvende bilmesi, tüm bunlar Allah'a karşı gurura kapılmaktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Koronavirüs ve Dünya Sağlık Örgütü'nün performansı.
Değerli dinleyiciler, Koronavirüs ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Performansı isimli 3 bölümlük yeni seri sohbetimizin ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde koronavirüs sürecinde Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Uluslararası Para Fonu'nun rolünü ele alacağız.
Küreselleşme olgusu, bulaşıcı hastalıklar eğilimini ve genel olarak insan sağlığının zorluklarını yoğunlaştırmıştır. Dünya Sağlık Örgütü'nün insan sağlığı ve küresel sağlık alanındaki rolü önemli olduğundan dolayı özellikle bulaşıcı hastalıklar ve koronavirüs hastalığı ile ilgili olarak bu örgütün performansını sohbetimizin devamında ele almaya çalışacağız.
Dünya Sağlık Örgütü, küresel toplumun sağlığında düzenleyici bir rol oynayan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın uzmanlaşmış kollarından biridir. Bu ajans 6 Nisan 1948'de İsviçre'nin Cenevre kentinde kuruldu ve Milletler Cemiyeti'nin himayesindeki bir ajans olan Eski Sağlık Örgütü'nün yerini aldı. Dünya Sağlık Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü'nün temel direklerinden biridir. Bu forum, kuruluşun yüksek politikalarını yasama ve belirleme merkezidir. Her ülkenin Dünya Sağlık Kurulu'nda biri, hükümet tarafından bu delegasyona başkanlık etmek üzere atanan 3 temsilcisi vardır.
Dünya Sağlık Örgütü'nün her üye devletinin Dünya Sağlık Kurulu'nda bir oyu vardır ve kurulun anlaşmaların onaylanması ve temel anlaşmaların değiştirilmesi gibi önemli konulardaki kararları hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile kesinleşir. Diğer konular mevcut üyelerin oy çokluğu ile kararlaştırılır. Bu kurul olağanüstü durumlar hariç normalde yılda bir kez toplanır.
Dünya Sağlık Kurulu, salgın hastalıklar için gerekli sağlık ve karantina önlemlerini, salgın hastalıkların uluslararası düzeyde teşhisine yönelik standart ve yöntemleri, ilaçların kullanım kriterlerini ve uluslararası ticarette bu ilaçların reklamını düzenleyebilir. Dünya Sağlık Kurulu, yetkisi dahilindeki konularda üyelere tavsiyelerde de bulunabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluşundan bu yana Dünya Sağlık Kurulu'nun kararları grip, SARS ve koronavirüs hastalığı dahil olmak üzere salgınlarla mücadeleye yönelik küresel yaklaşım üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur.
Dünya Sağlık Kurulu'na ek olarak İcra Kurulu da Dünya Sağlık Örgütü'nün bir diğer direğidir. İcra Kurulu her biri bir hükümeti temsil eden ve 3 yıl için seçilen 34 üyeden oluşur. Her üyenin bir oyu vardır. Salgınlar söz konusu olduğunda esas olarak tüm dünya ülkelerinin gözleri Dünya Sağlık Örgütü'nün yaklaşımına çevrilir. Çünkü Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın amaçlarından biri olan sağlıklı bir yaşama erişim yönündeki insan haklarının sağlanması Dünya Sağlık Örgütü'nün görev alanına girmektedir. Uluslararası sağlık düzenlemeleri Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm üye ülkeler için bağlayıcıdır. Ülkelerin ayrıca gözetim ve denetim kapasitelerini güçlendirmeleri, Dünya Sağlık Örgütü kararlarını uygulamak için adımlar atmaları ve önemli sağlık bilgilerini ve başarılarını Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla uluslararası toplumla paylaşmaları gerekmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü'ne üye ülkelerin görevlerinden biri de salgın hastalıklarla mücadele için hızlı önlemler almak ve bu tür hastalıklar hakkında Dünya Sağlık Örgütü'nü zamanında bilgilendirmektir. Dünya Sağlık Örgütü belgelerine göre hükümetlerin bulaşıcı hastalıkların yayılmasından etkilenen bireylerin haklarını korumak ve toplumun diğer üyelerinin sağlıklı yaşam haklarını tehlikeye atmamak için hastalara ücretsiz ve zorunlu muayeneler, zorunlu hastaneye yatırımlar veya karantina eylemleri dahil önlemleri uygulamak gibi bir görevi vardır.
Öte yandan yine hükümetler diğer insanların sağlıklı yaşam haklarını güvence altına almak ve salgın hastalıklarının neden olduğu felaketleri önlemek için bu hastalıklar hakkında Dünya Sağlık Örgütü'ne ve kamuoyuna zamanında bilgi vermeye taahhüt etmişlerdir. Bulaşıcı hastalıkları tespit etmenin ana araçlarından biri enfekte kişiler ve bulaşıcı hastalıkların oluşumu hakkında bilgilerin alınabileceği zamanında raporlamalar olduğu belirtilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs hastalığı konusundaki performansına yöneltilen eleştirilerden biri hastalığın menşe ülkesinin belirlenememesi ve bu konudaki bilgilerin zamanında paylaşılamamasıdır.
Tabii ki Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsünü yayınından şüphelenilen ülkeleri korona salgını hakkında zamanında bilgi vermemekten dolayı suçluyor ve bu husustaki gecikmenin de buradan kaynaklandığını ileri sürüyor. Bu bakımdan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, Dünya Sağlık Örgütü tarafından dolaylı olarak suçlu gösterilmektedir. Dünya kamuoyunun beklentilerine rağmen Dünya Sağlık Örgütü bu ülkelerin virüsün yayılması hakkında zamanında bilgi vermek için nasıl hareket ettiğine dair resmi bir rapor da yayımlamadı. Ancak kamuoyu açısından Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in doğruları zamanında paylaşmamaları hususunda ciddi soruları bulunmaktadır. Halbuki Dünya Sağlık Örgütü'nün belgelerine göre bulaşıcı hastalık bilgilerinin zamanında bildirilmesi, insanların sağlığı alanındaki önemli hastalıkları incelemek ve önlemek için etkili bir mekanizmadır. Uluslararası sağlık kuralları, hükümetleri uluslararası öneme sahip tüm önemli sağlık olaylarını ve belirli hastalıkları rapor etmeye ve bildirmeye zorunlu kılmış, böylece Dünya Sağlık Örgütü raporu aldıktan sonra konuyu risk altındaki diğer ülkelere ve seyahat etmeyi planlayanlara iletip tehlikenin boyutlarını azaltmaya çalışması planlanmıştır.
Pandemi hastalıklar gibi durumlarda zamanında bilgilendirme ilkesinin ihlali hukuki ve adli olarak kovuşturulabilecek uluslararası sorumluluk yaratmaktadır. Bu yükümlülüğün ihlali sağlıklı yaşama erişim ilkesinin açık bir ihlalidir. Pandemi hastalıklar hususunda zamanında bilgilendirmeler insanların bu tür tehlikelere karşı dokunulmazlığının kazandırılmasında çok önemli rol oynayabilir.
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kohli bu hususta şöyle düşünüyor. Korona da dahil olmak üzere salgın hastalıklardan kurtulma yolu üçlü bir yoldur. Bunu ayrıcalıklı bir yaklaşım olarak adlandırıyorum. Bu yolun ilk ayağı virüs varyantları ile ilgilidir. Pandemi durumunda özellikle de COVID virüsü vakasında aşısızlara saldıran Delta gibi yeni türleri yakından izlemeliyiz. İkinci ayak, riskten korunma ve ilgili ve dokunulmazlık ve aşı seviyesini yükseltmemiz gerektiğiyle ilgilidir. Üçüncü ayak, insanlarla ilgilidir. Onlar daha fazla bilgi sağlamalı ve aşılamada dahil olmak üzere zamanında önleyici tedbirler almaya teşvik edilmelidir. Aynı zamanda insanları halk sağlığı önlemlerine uymaya teşvik etmeliyiz. 1,5 metre mesafenin korunmasının mümkün olmadığı durumlarda maske kullanımı da dahil her şeye uyulması şarttır.
Bazı uzmanlar Dünya Sağlık Örgütü'nün SARS'a kıyasla koronada daha iyi performans gösterdiğine inanıyor. 2003 yılında Çin'de ve diğer bazı ülkelerde SARS salgını sırasında Dünya Sağlık Örgütü uluslararası sağlık düzenlemelerinin uygulanmasında devrim yarattı. Dönemin Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Harlem Brundtland, bazı ülkelerin siyasi kaygılarına bakmaksızın SARS'ın patlak verdiği, SARS'tan etkilenen bölgelere seyahat konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü SARS virüsünün bilimsel araştırılması, halk sağlığı stratejilerinin geliştirilmesi, klinik tedavi protokollerinin geliştirilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi sürecine öncülük etti.
Bu örgütün bu dönemdeki En önemli eylemi 2005 yılında uluslararası sağlık kurallarını kabulüyle bulaşıcı hastalıklarla ilgili uluslararası düzenlemeleri değiştirmek olmuştur. 2007 yılında yürürlüğe giren değişiklikler Dünya Sağlık Örgütü'nün özellikle de 2009 yılında H1N1 grip pandemisine verdiği tepkiyi olumlu etkilese de artık Dünya Sağlık Örgütü'nün korona salgınına karşı performansı ciddi şekilde eleştirilmeye başlandı. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs pandemisi sırasında bu kuralları özellikle de Amerika gibi ülkelerde kesin bir şekilde hayata geçiremediğine dair eleştiriler artmaya başladı.
Değerli dinleyiciler, Koronavirüs ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Performansı isimli seri sohbetimizin birinci bölümünü dinlediniz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Oh,